Şeker.
Bu ise adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında mültecilerin sınırdan geçişlerini durdurmama kararı alındı. Yunanistan tarafının mültecilere yaptığı insanlık dışı muamele ise dünyanın göz önünde gerçekleşti. Savunmasız insanlara göz yaşartıcı bomba atarak, botlarını zıpkınla batırarak bir insanlık trajedisine neden olan Yunanistan, bu konuda kendini haklı görmeye ve göstermeye devam ediyor. Göçmenlere sefil insanlar diyen ve Yunan polisinin uyguladığı şiddeti kutsamak için Türk-Yunan sınırında dua eden din adamları da bir provokasyona imza attılar. Yunanistan'ın mülteciler konusunda takındığı olumsuz tavır ve ihlalleri Balkan uzmanı Gözde Kılıç Yaşın'la değerlendireceğiz. Ve hemen sonrasında haklarımız köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak. Yurt dışı hizmet borçlanması ve şartlarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Ah ne de edalı Kıbrıs'ın kızları.
de edalı Kıbrıs'ın kızları elleri kınalı yar yarama.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Balkan uzmanı Gözde Kılıç Yaşın bizlerle birlikte. Sayın Yaşın hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Yunanistan'ın mülteciler konusunda takındığı olumsuz tavrı, ihlalleri konuşacağız. Ama detaylı olarak bu konuya girmeden önce kavramsal olarak... Bazı sözcüklerin anlamını bizimle paylaşmanızı rica edebilir miyiz? Şimdi mülteci kelimesini kullanıyoruz, sığınmacı kelimesini kullanıyoruz, göçmen kelimesini kullanıyoruz ama bildiğim kadarıyla hepsi birbirinden farklı, farklı. Ya da aynılıkları da belki vardır. Evet, lütfen siz anlatın.
Biz tabii Türkiye olarak hani bu sığınmacı gruplarına çok fazla ev sahipliği yaptığımız için bu terimler hep birbirinin yerine de kullanılır hale geldi ama biraz farklı tabii ki. Hani sığınmacı şu an Yunanistan kapısındaki olan insanların durumu. Yani mülteci olmak için başvuruda bulunacak ya da bulunmuş sonucunu bekleyen insanlar.
Henüz mülteci olmamış.
Tabii olmamış. Mültecilik başka bir hak ve hukuk doğuruyor. Sığınmacı ilk girdiğindeki hali ya da sığınmaya geldiği andaki halini ifade ediyor. Göçmen tamamen farklı. Yani mülteci de örneğin işte bulunduğu ülkede artık yaşamasının mümkün olmadığı bir durum söz konusu.
Savaş gibi mi?
Tabii ki savaş gibi, ırkı, dili, dini nedeniyle o ülkede yaşamasının imkansız hale gelmesi, yaşam tehdidi algılaması gibi nedenlerle bir insan mülteci olabilir. Hani bu gerekçeler varsa kağıdında ona işte mülteci hakları verilebilir. Ama göçmen biraz daha farklı. Daha ziyade ekonomik nedenlerle, daha iyi yaşam koşulları için. Yani onun ülkesi de mükemmel değil tabii ki. Hı hı. Ama hani bir savaş ortamı ya da işte doğrudan yaşamsal tehdit algıladığı için ayrılmak zorunda kalmamış. Kendi isteğiyle ayrılmış.
Evet.
Onlar göçmen. Şimdi Yunanistan sınırında bulunanlar da tabii ki sığınmacı. Türkiye açısından ise Türkiye sadece Avrupa'dan, yani kendi kanunu böyle düzenlediği için sadece Avrupa'dan gelen mülteci taleplerini değerlendiriyor. Bu komşu ülkelerden hani yoğun bir göçmen ya da mülteci akımı almamak için zamanında böyle düşünülmüş bir nevi önlem. Bizim açımızdan Suriye'den gelenler bu anlamda mülteci değil. Sığınmacı da değil aslında. Korunan kesim, yani ayrı bir müfredatta hani geçici süreyle ülkede barındırılan, sonrasında ne olacağı hani na göre durumu şekillenecek ama şu an korunma altında olan insanlar sınıfındalar.
Yani kalabilirler, gidebilirler ama bunu hukuk belirleyecek.
Yani mülteci olarak kalamazlar. Yani mülteci sınıfında
sadece Avrupa'dan
çünkü
biz mülteci kabul ediyoruz.
Hani Avrupa dışından gelen mültecileri kabul etmiyoruz. Bizim uygulamamız, kanunlarımız böyle. Yani mülteci olarak kabul etmiyoruz. Farklı bir hukuki kapsamda hani belki kalmaları mümkün olabilir. Ama hani o sınıflandırma asla mülteci olmayacak. Kanunlar böyle olduğu müddetçe. Yani hani kalıp kalmamasıyla değil ama sınıflandırma olarak mülteci olup olmamasıyla alakalı böyle bunu söyleyebiliriz.
Evet, şimdi peki farklı hukuk kuralları uygulanıyor her bir kesime dediniz. O hukuk kurallarından biraz bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Yani mülteciye uygulanan kurallar nedir? Sığınmacıya uygulanan kurallar nedir?
Şimdi şöyle, bir ülke nedir? Kapısına gelen, mesela Yunanistan'ın yaptığı gibi kapısına gelen sığınmacıyı almama şansına sahip değildir. Yani Yunanistan'ın aslında yapması gereken bu kişilerin içeri girmesine izin vermek, onları kamplara yerleştirmek ve haklarındaki hukuki durum netleşene kadar, yani mülteci olup olmayacakları belli olana kadar. Çünkü biliyorsunuz hepsi Suriyeli değil. İşte Pakistan'dan gelenler hangi durumlarda mülteci sıfatını kazanabilir? İşte geri döndüğünde hani ciddi bir baskıya, yaşam koşullarını imkansız hale getirecek türden bir baskıya maruz kalacaksa. Yani şimdi genel olarak Suriye'den çıkanların hepsi mülteci. Çünkü orada bir savaş hali var. Orada yaşayamıyorlar. Ama evet. Pakistan'dan gelenlerin hepsi mülteci sınıfına girer mi? Hayır, kişisel olarak değerlendirilir. Kendi için, yani kendi koşullarına göre değerlendirir. Büyük ihtimalle de daha iyi yaşam koşulları için yola çıkmış göçmen olarak görülür. Ama bunun belirlenmesi sınır kapısında bu insanları bekleterek olmaz. Yani olması gereken bu insanların içeriye alınması, kamplara yerleştirilmesi ve ilgili kurumların bu kişilere ait işte bilgi ve belgeleri toplayıp bunlar üzerinden bu kişilere mültecilik hakkının verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi. Olması gereken şey bu. Hı hı. Hiçbir devlet kendi kapısına yığılmış insanları hani almamazlık edemez. Yani uluslararası sistem aslında bunu söylüyor. Bir takım kamplar oluşturulur. Bu kamplarda bu kişilerin hani minimum düzeyde de olsa hayatlarını idame ettirebilecekleri bir ortam sağlanır. Tabii ki bunlar geçici süredir. Yani hani Türkiye belki 9 yıldır 10 yıldır hani bu insanlara ev sahipliği yapıyor. Böyle bir süresizce bir durum söz konusu değil aslında. Ama işte biz bugün ne görüyoruz Yunanistan'da? Hani bu bildiğimiz uluslararası hukuk kurallarına tamamen aykırı. Yani insanları almamak bir tarafa, ki alması gerekiyor aslında, kamplara yerleştirmesi gerekiyor. Almamak bir tarafa, bu insanların işte üstlerini soyup döverek geri gönderiyor. Sadece altlarında bir kilotla geri gönderiyor. Galiba bazılarının ayakkabıları da alınmış. Hani bir dünya insanın fotoğraflarını görüyoruz biz basında, evet. Bu şekilde evet. Davranılmış. Ya da işte gaz bombaları gibi, işte
hatta öldürenler bile gibi, öldürme durumları bile oluyor.
Tabii ki ölüm vakaları var. Hani bu böyle bir uygulama aslında hani olmaması gereken bir şey.
Hani hukukiyi geçtik. İnsani bir olay değil.
Zaten değil. Şimdi mesela düşünüyorum, yayın öncesinde konuşuyorduk. Mesela Vatikan'dan mesela bence bir açıklama yapılması lazım. İnsan haklarına aykırı bu uygulamanın ya son verilmesi için, daha insancıl bir şekilde bu insanlara yaklaşılması için Vatikan'dan ve diğer bütün dini merkezlerden, öyle değil mi? Belki Patrikhane'den de. Evet. Yani böyle bir, yani din adamlarını da sonuçta ilgilendiren bir şey. Ve tabii ki Avrupa'daki yetkililerin de Yunanistan'a daha insani muamelede bulunması yönünde uyarıda bulunması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bu olay bu şekilde değil de, örneğin Türkiye sınırında işte İdlib'den akan insanlara sınırda tutulsaydı, böyle bir muamele zaten Türkiye yapmaz, ama farz edelim ki yapılsaydı, içeri sokulmasaydı ve işte bu insanlar dövülseydi sınır kapısında, hı hı. Acaba dünya aynı nasıl bir tepki gösterirdi?
Olurlardı, değil mi?
Şimdi hani bu ikircikli tavrı çok doğru bulmuyorum. Yani insanlık adına, insan hakları adına, insanlık onuru adına bu, yani kesinlikle yanlış bir noktada seyrediyor bu olay. Tabii bir yandan da hani belki yani çok gün yüzüne çıkmamış bir takım konular var. Suriye'deki Hristiyan nüfusun zaten bunlara hiç maruz kalmadan toplanıp götürüldüğünü biliyoruz. Yani bu da yine insan haklarının temelinde olan dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın eşit muamele yaklaşımına aykırı bir durum.
Tabii ki.
Yani Hristiyan olan kişiler mesela Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Patrikhane'nin işte oradaki başpiskoposlukta onlar için özel kurumlar oluşturuldukları, onları ağırlamak için, ama sadece Hristiyan işte aileler için. Aynısını Avrupa'da da pek çok ülkenin yaptığını biliyoruz. Bu da ikircikli, insan haklarına karşı ikircikli bir yaklaşım. Ama hani gerçek mi? Gerçek. Dolayısıyla bugün Yunanistan sınırına yığılmış insanların tamamının Müslüman olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'la birlikte hareket edip, yani Avrupa Birliği sonuçta olgunlaşmış kurumlara sahip bir birlik ve aynı zamanda hukuk hukuk açısından hani kendisini dünyanın da ilerisinde gören bir birlik. Ve buradaki insan hakları ihlallerinde daha doğru, insancıl, metin olarak yazılı hukuka uygun bir tavır sergilemesi gerekir normal şartlarda. Ama biz burada bana kalırsa bu insanlar Müslüman olduğu için de aynı zamanda yaşıyoruz. Yani bir Türkiye'den çıkıyorlar, işte Yunanistan'a girecekler. Evet, Avrupa Birliği kendisini korumak istiyor. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Ama bu günlerin gelebileceğini de öngörülmesi gerekiyordu. Yani Suriye'de 10 yıldır savaş var. 10 yıldır Türkiye mesela orada güvenli bölgeler oluşturulup bu sığınmacıların geri oraya kendi vatanlarına dönmesi için ortamın oluşturulması yönüne çağrıda bulunuyor. Hı hı. Ama bu hiçbir zaman desteklenmedi. Ne Suriye'deki savaşın durdurulmasına destek verildi, bunun için bir şey yapıldı. Ne oradaki terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi için. Ne yani rejim unsurları mı değişecek, değişmeyecek mi? Bir hizaya mı çekilecek, ama nasıl olacaksa olacak bir şekilde Suriye'deki bu olumsuz koşulların giderilip orada insanların yeniden güvenle yaşayacağı bir ortamın oluşturulması lazımdı. Evet. Ama yapılmadı ve bir yandan Türkiye'ye hala gelen sığınmacılar var ve içeride büyük bir yük oluştu. Bir yandan da bu insanları hani bu kadar tutmak ne kadar doğru? Yani yıllardır Türkiye'deler ve aslında bir yerleşebilecekleri bir yer arıyorlar. Türkiye'de kalmak istemiyorlar ki, ya kendi ülkelerine dönmek istiyorlar ya da
Avrupa'ya gitmek istiyorlar belki de.
Tabii ki, yani yıllarca düşünsenize bütün doğuya oryantalist bir yaklaşımla kendilerinin doğudaki insanların ne kadar kötü bir yönetimle yönetildiğini, insan haklarından uzak kaldıkları söylevini yapıp Avrupa'yı cennet gibi gösteren bu zihniyet, bu doğu toplumlarının bir gün artık yerlerinden kopup kendisine doğru gelmek isteyeceğini de öngörmeliydi.
Değil mi?
Yani Suriye Savaşı'nın çok öncesinden de evet, bahsediyoruz. Hem doğuyu, doğunun yönetimlerini bu kadar aşağılayıp ve işte kendi insan hakları, özellikle insan hakları sosyal devlet anlayışında hani Avrupa'nın ne kadar ileri olduğunu, aslında hani bu kıyas yapmak adına bunlar yapılırken bir noktadan sonra buradaki insanların, özellikle küreselleşmenin ve bilginin küreselleşmesinin neticesinde buradaki insanların o tarafa doğru akmak isteyeceğini öngörebilmek gerekiyor idi. Ama yapılmadı ve bugün aslında yaşanan şey bu. Yani bir kısmı Yunanistan kapısında işte yığılı insanların bir kısmı Suriye'den, evet. Ve onlar savaştan kaçıyor ve burada da Batı'nın sorumluluğu var. Çünkü orada güvenli
bir
bölgenin oluşturulması için dahi çaba harcamadılar. Evet. Ama aynı zamanda bakın, bu hani çok garip bir şekilde silahlar da oradan geliyor. Yani hani Avrupa ülkelerinin bir kısmı da silah sevkiyatının bir parçası. Yani oradaki savaştan zenginleşen bir takım kurumlar ve bu kurumların ait oldukları ülkeler de var.
İşlerine mi geliyor o zaman orada savaşın devam etmesi?
Bir nevi öyle yani. Aslına bakarsak hani şu yaşananı, çünkü Türkiye'ye işte 4 milyon sığınmacının geldi sadece Suriye'den. Bunun haricinde demin onu da tamamlamak da istiyorum. Evet, Suriye'dekiler savaş, ama diğerleri de kendi ülkelerindeki, bir kere kendi ülkeleri kendileri yönetemiyorlar. Bu birinci sorun. İkincisi hani yaşadıkları yerde doğru düzgün hayat koşullarına sahip olmadıklarına inandırılmış durumdalar. Bir de öyle bir grup var. Şimdi 4 milyon sadece Suriye'den insan çıkıp da Avrupa'ya doğru akıyorsa, hani onun iki katıdır ama en az o kadar diyelim. İşte Pakistan'dan, Afganistan'dan ve diğer bölgelerden insan varsa, bu bir nevi kavimler göçünün tekrarıdır. Yani tarihte yaşanan kavimler göçünü biz yeniden yaşıyor gibiyiz. Bu yaşanan koşullar onu anımsatıyor. Bunların tamamı insani bir bakış açısıyla değerlendirilmeli ve bir insanı ilgilendiren bir sorun varsa herkes bundan kendine düşen sorumluluğun farkında olup çözüme katkı sunmaya çalışmalıdır. Olması gereken şey bu.
Peki Türkiye olarak biz bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz?
Yani biz gelene zaten git demiyoruz. Gelene kapıyı da kapatmıyoruz. Gelen geliyor ama bir çözüm bulunması için sürekli olarak batılı devletlere Türkiye çağrıda bulunuyor. Bir yandan evet Suriye'de terörist bir yapının oluşturulmasına izin vermeme kararlılığı sergiliyor. Ama bir yandan da mazlum halkların kurtarılması ya da işte kaçanların en azından korunmaya alınması yönünde Türkiye kendi üstüne düşeni yapıyor. Hı hı. Ve Avrupa'yı da bu yükü paylaşmaya çağırıyor. Çünkü bu insanlar Ankara'da yaşamak için Türkiye'ye yığılmadılar. Evet, bu insanlar evet. Çok daha sosyal hakların daha yüksek olduğunu söyleyen ve bunun reklamı yapılan Almanya'ya, Hollanda'ya gitmek için bu insanlar burada biriktiler.
Aslında bu yalnızca Türkiye'nin sorunu, Yunanistan'ın sorunu değil. Bu aslında tüm dünyanın sorunu.
Dünyanın sorunu. Dünyanın sorunu. Ve hani bir yerden sonra burada bir patlama olacağı zaten belliydi. Bugün olmazsa yarın başka şekilde olacaktı. Evet. Çünkü hani Türkiye'de de başka tepkiler gelişiyor. Bunların hepsinin doğru okunması gerekiyor. Çünkü bir yerde bir şey olduğunda dünyanın öbür tarafı da bundan etkileniyor. Tabii. İster istemez. Tabii. Bir yandan da yine bana kalırsa çok insanlık dışı. Ve hani biz bunu böyle bir şeyi 100 yıl önce okuyor olsaydık tarih kitaplarına nefretle karşılardık. Bugün Suriyeli göçmenlerin ya da sığınmacıların çocuklarını sadece almayı teklif ediyor. Ya, işte evet, Hollanda evet, ve Almanya evet. Ve ne kadar insanlık evet. Dışı bir durum.
Bir de amaç da ne olduğu belli değil. Hani neden sadece çocukları alıyorsun? Hayır, çünkü, o çocukları farklı bir amaç için
tabii
kullanacaksın.
Tabii ki o çocuklar daha yani bir kere hani bunu açıklamasını yapabilirler. Evet. Biz diğerlerinin entegrasyonunu sağlayamayız. Ama bu bizim sistemimizi benimseyerek yetişmelerini sağlayabiliriz diye böyle bir açıklama yapacaklar. Ama son derece insanlık dışı. Hani hukukta karşılığı bulunmayan, hümanist değerlere hiçbir şekilde yakışmayan bir yaklaşım. Sadece çocukları alıp işte 500 biri, 1000 biri yani orada da rakamlar çok yüksek değil kabul ettikleri insanlar ama bir yandan da aileleri düşünün. Hani yani İnsan çocuğundan nasıl vazgeçecek?
Tam onu diyecektim.
Yoksa kendisiyle ölmesine mi razı olacak? Evet. Çünkü bir yandan da şu an Yunanistan sınırındakiler en azından hani ölüm tehlikesiyle de karşı karşıyalar. Hani havanın kötü olması falan bir tarafa, karşı taraftan yapılan bir müdahale var. Evet. Bir yandan da
gaz püskürtmeler, ateşler, evet. Daha neler neler.
Bir de şeyi görüyoruz, din adamlarının gelip.
Evet, bir haberimiz vardı. Ben müsaadenizle onun ilk giriş yazısını okumak istiyorum. Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın bölgelerde 4 metropolit, bu metropolit kavramını da lütfen açıklamanızı rica edeyim. 2 Mart'ta Yunan asker ve polisine destek için Türk-Yunan sınırı olan Kastaniyes sınır kapısına giderek provokasyon yaptılar. Ne yaptılar?
Yunan askerlerini kutsadılar ve bu sefil insanları Türkiye nasıl gönderdi, nereden bulup gönderdi dedi. Hatta o sığınmacıların Türk olduğunu da iddia etti. Yani bu sefil Türkleri göndermişler dedi ve o 4 metropolit hep beraber ortak bir basın açıklaması
Metropolitin
yaptılar.
Metropolit'in de yine.
Metropolit'e papaz aslında bildiğimiz papaz ama işte kendisine bağlı yetkisi olan kendisine bağlı kiliselerde bulunan yani
din adamı.
Bir üst rütbe bir din adamı bir üst rütbe ama aynı zamanda bu metropolitler sürekli olarak Türkiye'ye de girip çıkıyorlar yani onu da belki not düşmek gerekir ve Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin belli yerlerinde işte Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de kilise arıyorlar ama nasıl kilise? Mesela Muğla yatağında bir süre önce sadece yerdeki taşları kalmış yani yıkılmış kalıntı diyeyim evet. Ama hani dikili tek bir duvar yok. Sadece yerde evet. Oranın kilise olduğu düşünülen bir yer var. Antik bir yer. Sit alanında çalışmalar devam eden bir yere bu metropolitler hep beraber gelip mesela ayin yaptılar. Hani bunların hiçbirinin dini bir karşılığı yok. Çünkü ayin insanlara yapılır, bir cemaate yapılır. Değil mi? Yani bir cemaati aydınlatmak için mesela vaaz verilir. Gelip orada ayin yapılması son derece uzun vadeli küçük küçük adımlarla inşa edilmeye çalışılan bir tuzak anlamına geliyor. Bu 4 metropolit de Yunan metropolit bunlar. Yani Yunanistan'da yaşıyorlar. Ama Yunanistan'ın kuzey kesimlerindeki kiliseler biliyorsunuz Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlıdır. Hı hı. Dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'ne de bağlılar. Böyle çok da çapraşık bir durum var. Ve Fener Rum Patriği ile birlikte Türkiye'de çeşitli kiliselerde böyle yıkılmış, dağın başında kalmış, işte sadece bir duvarı kalmış.
Kalıntılar.
Böyle kalıntıları bularak oralarda ayin yapıyorlar. Hani bunun anlamının da üzerinde ayrıca düşünülmesi lazım. O metropolitlerle aynı zamanda, çünkü onlar şey dediler, İşte Yunan polis ve askerine destek vermek için gelmişlerdi. Bir de atanmış müftü var Batı Trakya'nın, biliyorsunuz. Yunanistan'ın atadığı bir müftü var. Evet, o da Türk. Ama bir de seçilmiş müftü var. Yani uluslararası hukuk, Lozan Anlaşması'ndan doğan haklar nedeniyle oradaki Müslümanların kendilerinin seçtiği bir müftü var. Ama Yunanistan onu tanımıyor. Hatta yakın zamanda cübbesini giyip cuma namazı kıldırdığı için hakkında mahkemesi vardı. İşte ve orada yargılandı. Sürekli olarak da bu şekilde baskı görüyor. O atanmış müftü de yine bu benzer bu metropolitlerle neredeyse birebir aynı türden açıklama yaptı. İşte komşu ülke Türkiye mesela tabirini kullandı. Zaten o noktada biz Yunanistan'ın neden seçilmiş müftüyü tanımadığını da anlıyoruz. Çünkü seçilmiş müftü mesela ana vatan diyecekti. Hmm. Yani yabancı bir devlet gibi bahsetmeyecekti. Ve atanmış müftü, Yunanistan'ın atadığı müftü şeyle de Yunanistan uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir dedi. Ve işte polis ve oradaki görevli Yunan jandarmasına da hani başarılar diledi bir anlamda.
Doğru iş yapıyorsunuz siz de.
Doğrusunu yapıyorsunuz, evet, dedi. Yani orada şöyle bir mesaj verilmiş oldu. Yunanistan'daki Müslümanlar da sınıra dizilmiş Müslüman sığınmacılara karşı Yunanistan'ın tavrının doğru olduğunu söylüyorlar mesajı dünyaya verilmiş oldu. Şimdi mesela ben şunu düşünüyorum. Bizdeki mesela bizim patrikhane Fener Rum Patriği Vartelamos, biliyorsunuz o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Acaba o da Yunanistan'ın yaptığı bu muamelenin insan haklarına aykırı olduğunu, işte komşu ülke Yunanistan'ı daha insancıl ve hümanist davranmaya davet ediyoruz türünden bir açıklama yapar mı? Yani bu o ikircikli tavırların tamamını belki sadece bu olayda bile görebiliyoruz diye düşünüyorum.
Evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Toparlayacak olursak neler söylersiniz?
Toparlayacak olursak hani bu iş buradan hani artık başka bir yere gidemeyecek. Cin şişeden çıktı. Siz insanların Suriye'deki yaşamlarını, rahatlarının bir şekilde bozulmasına sebep oldunuz. Bunun sorumluları da yükünü Türkiye ile beraber paylaşmak zorunda. Ve bu insanlar artık hani ya Suriye'de güvenli bir ortamın oluşması için Türkiye'nin çabalarına destek verecekler ve bu insanların kendi vatanlarına dönmesini sağlayacaklar. Veyahut da bu
kapılarını açacaklar.
Kapıları açacaklar. Uluslararası hukuku, bütün kurallarını uygulayacaklar. Onları kamplara alıp bu da en az 3-4 ay sürer. Yani Yunanistan'ın bu insanları 3-4 ay misafir edip, hani bu da aslında yükü paylaşmanın bir
başka yolu.
Yoludur. Evet. O gitmek istedikleri yerlere o kişileri yönlendirmesi gerekiyor sonraki aşamada da. Çünkü zaten bu insancıklarla Yunanistan'da yaşamak istemiyorlar.
Evet,
oradaki koşulların ne kadar kötü olduğunu, evet, biliyorlar. Onların işte kurdukları adalardaki o kamplarda sürekli ırkçılar tarafından o kampların yakıldığını, yangın çıkarıldığını, oradaki mültecilere saldırıldığını biliyorlar. Biliyorsunuz deniz yoluyla gidenlere de yeni bir olay da değil. Bu, evet, yıllardır, evet, da, evet, böyle. Yunan sahil güvenlik gelip botlarını batırıyor. Yakaladıklarını aslında kampa koyup da muameleyi başlatması, yani hukuka uygun muameleyi başlatması gerekirken hep Türkiye'ye doğru geri püskürttüğünü, hani o uluslararası hukukun getirdiği, yapmak zorunda kaldığı işlemlerin, prosedürün hiçbirini gerçekleştirmeden Türkiye'ye doğru geri atmaya çalıştığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlar Yunanistan meraklısı değiller. Ama daha müreffeh olduğunu düşündükleri Almanya'ya, Hollanda'ya doğru, Fransa'da değil, Hani öyle bir şey de hedef de yok gözlerine. Daha insancıl olacağını varsaydıkları ülkelere doğru gitmek ve yeni bir yaşam kurmak istiyorlar. Bu insanlara ya kendi ülkelerinde huzurlu bir yaşam verilmesi lazım veyahut da madem daha insancıllar, daha hümanistler, sosyal devlet daha iyi ve daha iyi rejimlere sahipler, o zaman bunu bu insanlarla paylaşmak zorundalar.
Bu da çok enteresan bir durum. Hem gerçekten insan haklarını bu kadar savunduğunu gösteren ülkeler ama tamamen insan haklarına aykırı davranışlarda bulunuyorlar.
Evet.
İnşallah sonları çok iyi olur. Hem ülkemiz için hem tüm dünya için diyelim ve size de çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz, aktardığınız bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Balkan uzmanı Gözde Kılıçyaş'ın stüdyo konuğumuzdu. Yunanistan'ın mülteciler konusunda takındığı olumsuz tavrı ve ihlalleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Haber var. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli avukatımızla yurt dışı hizmet borçlanması ve şartlarını konuşacağız. Önce tabii kavramsal olarak yine bir giriş yapalım. Nedir yurt dışı hizmet borçlanması?
Evet, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu kelimeye çok aşina. Örneğin işte Türkiye'de çalıştığı süreler, sonra işte gittiler yurt dışına yerleştiler, orada çalışmaya başladılar. Veya hep yurt dışında çalıştılar, sonra geldiler Türkiye'ye kesin dönüş yaptılar. Veya bir kısmını çalıştılar, tekrar geldiler Türkiye'de biraz çalıştılar,
sonra
tekrar
geri
döndüler. İşte aslında adı üstünde olduğu gibi, tanımı da adında saklı, yurt dışında çalışılan sürelerin Türkiye'deki sürelere, çalışma sürelerine eklenmesine biz yurt dışı borçlanma diyoruz. Daha basit bir anlatımla, örneğin emekli olmak isteyen hem yurt için, yurt dışında hem yurt içinde çalışmış vatandaşlarımızın bu iki çalışma sürelerini de toplayarak emekliliğe hak kazanmalarına biz yurt dışı borçlanma diyoruz. Bu özellikle örneğin işte yurt dışında 20 yıl çalışıp işte yaş veya işte prim ödeme gün sayısı açısından henüz yurt dışında o çalışma süreleri veya yaşla ilgili şartları yerine getiremeden yurt dışından Türkiye'ye dönmüş olan veya tam tersi işte Türkiye'de çalışırken işte 8 yıl 10 yıl çalışmış, prim gün sayıları ve yaş itibariyle yurt dışına gittiklerinde henüz emekli olmaya hak kazanamamış olan kişiler yurt dışında çalışmaya başlıyorlar. İşte örnek verelim, işte 5000 iş günü veya işte 53 yaş 52 yaş işte kadına ve erkeklere göre değişiyor. Bu yaşların henüz doldurulmamış olması veya yaş doldurulmuş ama çalışma süreleri henüz doldurulmamış ise o çalışma süreleri Türkiye'deki çalışma sürelerini alıp yurt dışında veya yurt dışında yapılan çalışmaları alıp Türkiye'deki borçlanmalara biz yurt dışı borçlanma diyoruz. Bu daha ziyade 3201 sayılı yasamız ve bununla birlikte sosyal güvenlik yasamızı düzenleyen 5510 sayılı yasamızın düzenleme altına aldığı ve yurt dışında geçen çalışma sürelerinin de eklendiği bir husus. Şimdi çalışma süreleri diyoruz ama şimdi ben duyuyor gibiyim sanki bizi dinleyen dinleyicilerimizden, ev kadını dinleyicilerimizden. Peki biz ne olacağız? Ya biz ne olacağız diye sanki soruyorlar gibi. Hemen onlara da söyleyelim. Bir defa ev kadınlarımızın da yurt dışında geçirmiş olduğu, ikamet etmiş olduğu süreler Türkiye'ye döndüklerinde emeklilikle ilgili prim gün sayılarına eklenerek yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar. Yani neymiş? Sadece çalışanlar değil, yurt dışında yaşayan ev kadınlarımız da Türkiye'ye döndüklerinde bu yurt dışı hizmet borçlanmasından yararlanabiliyorlar. Çalışanlarımız içinse bir sınır var. O da nedir? 18 yaş ve üstü çalışmaları kabul edebiliyoruz ancak. Yani yurt dışı hizmet borçlanmasında 18 yaş altında geçen süreler borçlanmaya tabi değil. Bu nasıl olur? Örneğin bir eğitim kurumunda stajyer olur. Yani turizm otelcilik okuyordur. Turizm otelcilik okurken bir uygulama otelinde, bir turizm tesisinde stajyer olarak çalışmış olabilir. Veya 18 yaş altında çalışmasının yasak olmadığı bir takım işlerde geçirilen süreler olabilir. Bunlar dahil, hizmet birleşmesine dahil değil. 18 yaş üstü çalışmalar ancak hizmet birleşmesine tabi olabilecek.
Peki ülkeler arası hak kaybı oluyor mu? Örneğin prim yatırma, hani maddi olarak diyelim yurt dışında bir süre çalışmış, Türkiye'ye gelmiş, onu saydırmak istiyor ama yurt dışında işte 5000 primken, tam hani bilmiyorum ama merak ettiğim için öğrenmek istiyorum. Yurt dışındaki o miktarla Türkiye'deki birebir eşit olarak ekleniyor mu Türkiye'deki borçlanmaya?
Şöyle diyelim, aslında o borçlanma süreleri tamamen dinleyicilerimizin ya da çalışanlarımızın kendi ihtiyarına bırakılmış. Yani seçimlik haklar var. Nedir o? Şimdi yurt dışında çalıştığı süre diyelim ki çok uzun süreler. Türkiye'de de çalıştığı süre var ama Türkiye'deki çalıştığı süre diyelim ki 5 yıl borçlandığında emekli olabilecek. Yurt dışında çalıştığı sürede 15 yıl mesela. Hı hı. Bu 15 yılın tamamını borçlanabilirler. Onda bir engel yok. Ancak lüzumsuz yere para ödemiş olacaklar. Hı. Prim ödemiş olacaklar. Çünkü buradaki eksik kalan 5 yıllık süre ise o 15 yılın tamamını borçlanmak yerine sadece 5 yıla yetecek süre kadarlık kısmını borçlanabilirler. Böylece daha az prim ödemesi yapmış olacaklar. Evet. Yani sorunuzun cevabı tabii ki yurt dışına geçen sürelerin tamamını gelip Türkiye'de borçlanabilirler.
Hak kaybı olmadan.
Hiçbir hak kaybı olmadan borçlanabilirler. Ancak ve lakin önerimiz onlara bu değil. Türkiye'deki çalışma sürelerinin üstüne emekli olmak için kaç yıllık, kaç günlük prim gün sayısı gerekiyorsa o kadarlık kısmı borçlansınlar ki fazla en azından ödeme yapmamış olsunlar. Biraz sonra belki hani ödeme kısmında ya da ücret ödeniyor mu, belli bir bedel ödeniyor mu hizmet borçlanması diye onu da aktarırız.
Yeri gelmişken aktarabiliriz.
Buyurun. Aktaralım o zaman. Şimdi özellikle borçlanmada temel alınan rakam asgari ücret. Yani Türkiye'de uygulanan günlük asgari ücret. Yurt dışında çalışılan sürelerin Türkiye'deki gün sayısı günlük asgari ücretin %32'si. %32'si ile çarpıyoruz, günlük prim ödenecek gün sayısı çıkıyor. Bunu kaç günlük prim borçlanacaksak o asgari ücretin %32'sini çarpıyoruz gün sayıyla, böylece rakam ortaya çıkıyor. Evet. Örneğin 5000 gün paylaşacaksanız ya da eğer prim ödeme gün sayısını aktaracaksanız bugünkü asgari ücretin işte 2325 lira %32'sini hesaplayacağız. %32'yi de 30'a böleceğiz çünkü o bir aylık.
Evet.
Bir günlüğü bulup bir günlük asgari ücretin %32'si çarpı gün sayısı, kaç gün borçlanmak istiyorsak ortaya çıkacak bunu. Bu bedeli ödemek zorundalar. O zaman şunu da aktaralım hemen. Acaba bu bedeli taksit ödeyebilirler mi?
Ve nereye ödeyecekler?
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, taksitli ödeme söz konusu değil maalesef. Prim gün sayınız çarpı asgari ücretin %32'si olarak hesaplanan bedeli defaten ödemeniz gerekiyor. Yani bir defa da ödemeniz gerekiyor. Peki başvuruyu yaptık ama henüz ödemeyi yapmadık daha. 3 aylık bir süremiz var. Eğer başvuru yapıldıktan sonra o prim bedelini 3 aylık süre içerisinde, yani 90 gün ödemez isek ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Eğer ödemezsek başvurumuz iptal edilmiş sayılacak.
Hmm.
Yani yapmış olduğunuz hizmet borçlanma talebi ve başvurusu geçersiz hale gelecek.
3 ay değil mi?
3 ay.
Belirlenen süre.
Yani biz başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu yaptıktan sonra hesaplaması yapıldı. Örneğin dendi ki 8000 TL'yi yatırmanız gerekiyor. 3 aylık süreniz var. 3 aylık süre içerisinde o 8000 lirayı yatırırsanız emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yani işlemleriniz başlanıyor ve devam ediyor. Ama o 3 aylık sürede yatırmazsanız bir hak kaybınız olmuyor. Ancak başvuru bütün işlemleri, evet başvuru iptal ediliyor ve bütün işlemleri yeni baştan yapmanız gerekiyor. Örneğin kısmi ödeme yaptınız. Taksit yok ama siz yine de ödemenizi gönderdiniz, yarısını gönderdiniz, örnek veriyorum.
Hı hı.
O takdirde o yapılan kısmi ödeme iade edilmiyor. Ama o kısmi ödeme sizin prim gün sayınıza ekleniyor.
Hı hı.
Şimdi bir başka husus yine ödemelerle ilgili. Diyelim ki ödediniz. Yani tamamını o 3 aylık süre içerisinde ödediniz. Ve ödedikten sonra vazgeçmek istiyorsunuz.
iade oluyor mu olmuyor.
Evet, bu da önemli. Böyle bir durumda kıymetli dinleyicilerimiz, iade söz konusu, içiniz rahat olsun, iadeyi alabiliyorsunuz. Yalnız şu var ki herhangi bir faiz talep edemiyorsunuz. Yatırdığınız para miktarı neyse ancak onu talep edebiliyorsunuz. Yani bunun da iadesi mümkün. Yurt dışında bulunduğu ülkenin Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşmaları olan ülkelerde bu husus daha kolay. Ama hemen şunu söyleyelim. Bizi dinleyen ülkeler arasında belki Türkiye ile yurt dışı işte sosyal güvenlik anlaşması olmayabilir. O takdirde yine onlar da bu yurt dışı hizmet borçlanmasından yararlanabiliyor. Yani illa hani bizim hep sık kullandığımız mütekabiliyet esası zorunlu değil. Çok rahat bir şekilde, yalnız ne yapacaklar? Bulundukları ülkelerdeki çalışma sürelerini bulundukları ülkenin çalışma kurullarından, bakanlıklarından veya işte kurumlarından tasdik ettirecekleri belgeyi ve bunun yeminli tercümesini çevirerek yapabilecekler. Başvuruda bulunabilecekler. Evet, bir de bu anlaşmayla ilgili özellikle şunu belirtmek gerekir ki biraz önce söylediğimiz gibi gerekli bedelleri yatırdıktan sonra bu işlemleri yapabilecekler. Nerede yapabilirler? Örneğin bulundukları, en son Türkiye'deki ikamet etmiş oldukları yerde yapabilirler. Bu başvurularını sosyal güvenlik kurumlarına yapabilirler. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok. En son ikamet ettikleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunarak bunu yerine getirebilecekler. Eğer kamu görevlisi olarak çalışılmış ise bu süreler, kamu görevlisi olarak çalışanların da Ankara'daki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.
O zaman yeri öğrendiler. Evet. Ve eğer hizmet borçlanması gerçekleştirmek istiyorlarsa tekrar edelim isterseniz nereye, evet, başvuracaklarını son olarak.
Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında hizmet borçlanması yapmak istedikleri yerdeki ikametgahlarındaki sosyal güvenlik il müdürlüklerine, eğer kamu hizmeti yani kamu görevlisi olarak bulunanlar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ndeki Yurt Dışı Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvurmaları halinde borçlanmaları yapabilecekler. Yurt dışında geçen sürelerin dediğimiz gibi sadece tamamını da borçlanabilirler. Belli bir kısmını da borçlanabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu hizmet borçlanması gerçekten çok önemli bir husus. Sizin de başta ifade ettiğiniz gibi muhakkak biliyorsunuzdur ama diye başlayarak devam etmiştiniz. Ama tabii küçük ayrıntılar her zaman dikkate değer. O küçük ayrıntıları da atlamamalarını önerelim sevgili dinleyicilerimize. Ve size de çok teşekkür edelim verdiğiniz bilgiler için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzdu. Haklarımız köşemizde yurt dışı hizmet borçlanmasını ve şartlarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün programı sonlandırdık ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.